nurpenceresi.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan Unsurul Belagat ikinci mesele. Kelamın hayatlanması ve neşvü neması manaların tecessümüyle ve cemadata nefye ruh etmekle, ruh üflemekle bir mükaleme ve mübahaseyi içlerine atmaktır. Burada kelamın hayatlanması anlatılacak ve manaların böyle büyümesi, gelişmesi, bunların tecessüm ettirilmesi, cansız olanların bile canlı gibi ifade edilmesi. Edebiyatta teşhis, intak diye sanatlar var. Teşhis, işte mesela hayvanları bir şahıs gibi, bir insan gibi konuşturmak. İntak, onları ve cansızları da bu arada sanki canlıymış gibi konuşturmak. Bakıyoruz mesela Kelile ve Dimne gibi dünya klasiklerinde hayvanlar konuşturuluyor. Hintli feylesuf Beydaba, zamanın hükümdarına devlet idaresiyle ilgili, devlet idaresinde nelere dikkat edecek, bunlarla alakalı böyle kurt çakal hikayeleri anlatmış. Ve kurt çakal hikayeleriyle çok yüksek manaları ifade ediyor. Kurt ve çakal konuşur mu? Konuşur gibi anlatılırsa ilgi çekiyor. Günümüzde çizgi filmlerde işte hayvanların konuşturulması, hatta cansız şeylerin konuşturulması günümüzde de kullanılıyor ve çocukların ilgisini çektiği gibi büyüklerin de ilgisini çekiyor. Demek ki cansızlara ruh üflemek, sanki canlı gibi onları böyle konuşturmak, konuşmaya ayrı bir güzellik katıyor. Şöyle deveran ile tabir olunan vücutta ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve haz ve menşe zannolunması olan itikadı örfi üzerine müesses olan mağlatayı vehmiye üstüne, yani vehmi bir demagoji üstüne mebni olan kuvve-i hayalden neşet eden sihri beyanıyla, beyandaki sihirle sehhar gibi, sihirbaz gibi cemadatı hayatlandırır, birbiriyle söyletir. Sihri beyanı hadise dayanan bir ifade. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: "Ve inne minel beyani lesihra." Beyanın bir kısmında sihir vardır. Bazıları buna şöyle mana veriyorlar: beyanda sihir var. Her beyanda sihir yoktur. Konuşmaların çoğu gündelik, sıradan konuşmalardır. Bunlar etkileyici değildir. Ama bazı hatiplerin konuşması gerçekten etkileyicidir. Mesela siyasilerin bir kısmında büyüleyici bir beyan oluyor ve halkı peşinden konuşmasıyla sürüklüyor. Veya kürsüde coşmuş bir vaiz çok güzel anlattığında gerçekten camide 10 bin kişi varsa 10 bin kişi o anda çok derin bir etki altında kalıyor. Buna sihir denilmesi, mesela sihirbaz karşısında bir takım ipler var diyelim. Bir sihirle onları hareket ettiriyor. İp hareket eder mi? Kendi kendine hareket etmez. Ama sihirbaz onları hareket eder tarzda gösteriyor. Normalde ağzımızdan çıkan lafızlar veya yazdığımız yazıdaki o kelimeler cansızdır. Ama konuşma içerisine biz sihri beyanıyla bir hareketlilik katabilirsek, o zaman kelimeler raks etmeye başlar. Muhatabın zihninde, hayalinde oynamaya başlar. Ve bu da muhatabı keyiflendirir ve muhatap bu tarz konuşmalardan ve yazılardan gerçekten zevk alır. Ve böyle yazılar ve konuşmalar etkili olur. Birbiriyle söyletir, içlerine ya adaveti veya muhabbeti atar. Hem de manaları tecessüm ettirir, hayat verir, içinde harareti gariziyeyi derc eder. Yani böyle hayat veren harareti içlerine derc eder. Yani sanki onlar canlı hale gelir. Mevlana diyor ki, bize göre bir ruh olanlar indi ilahide ziruhtur. Kur'an'dan örnekler veriyor. Mesela Allahu Teala ateşe hitap ediyor, cehennem ateşine. Helim tele'ti, doldun mu? ateş dile gelip diyor ki hel min mezid, daha yok mu? Burada cehennem bir insan gibi, yani teşhis sanatı işte, bir insan gibi nazara veriliyor, hitaba muhatap oluyor ve cevap da veriyor. Yine Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in atılmış olduğu ateşe hitap ediyor. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Daha bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de mesela hayvanların konuşturulduğunu görüyoruz. Hüthüt bir kuştur. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunda onun da görevi var. Süleyman Aleyhisselam sefere çıkmış. Kuşları şöyle bir teftiş ediyor. Bakıyor ki hüthüt yok. Çok kızıyor böyle. Eğer bir mazereti yoksa ben ona yapacağımı bilirim diyor. Ve o sırada hüthüt geliyor ve konuşuyor. Diyor ki ben Sebe'den geldim. Sebe denilen yerden. Ve sana ciddi bir haber getirdim diyor. Ve oradaki durumu anlatıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Neml suresi var. Neml karınca demek. Süleyman Aleyhisselam karınca vadisine ordusuyla uğruyor. Karıncaların reisi, ey karıncalar diyor, Süleyman ordusuyla beraber geliyor, farkına varmadan sizi ezmesinler, yuvalarınıza girin. Süleyman Aleyhisselam bu konuşmayı duyuyor, elhamdülillah bu Rabbimin bana bir lütfudur diyor. Demek ki hayvanların da kendilerine göre bir his dünyası var. En azından onlar kendi aralarında bir şekilde anlaşıyorlar. Ve hava, su, ateş, bu gibi unsurlar bize göre cansız olmakla beraber Allah'ın muhatabı olarak emir anlayan, emir dinleyen ve ilahi hitaba cevap veren varlıklar olarak Kur'an'da bize anlatılıyor. Eğer istersen gürültülü menzil ıtlakına şayesti olan bu beyte gir. Yunacini el-ihlafu min tahti matlihi ve tahtasimul amalu vel ye'su fi sadrihim. Yani mumatale-i hak perdesi altında hulful vaat benimle konuşuyor. Der, aldanma, onun için sinemde ümitlerim yeis ile kavgaya başladılar. O mütezelzil hane olan sadrımı harap ediyorlar. Burada ihlaf, vaadini yerine getirmemek anlamında. Yani iç dünyasında bunlar birbiriyle şey halinde, rekabet halinde, birbiriyle mücadele halinde. Bir yandan ümit, işte ya ümit sözünü tutarsa diye bir ümit içerisinde, ama diğer taraftan yeis, ümitsizlik, o da ya tutmazsa tarzında, o da ümitsizlik içerisinde. Yani diyelim birisi size vaatte bulundu. Vaadini tutarsa gayet güzel ama ya vaadini yerine getirmezse o zaman durum kötü olacak. İşte insanın iç dünyasında sanki böyle devamlı mücadeleler oluyor. İçimizde sanki bunlar birbiriyle konuşuyor. Bu manada bir beyit var burada. Ve böylece içimizdeki ümit ve ümitsizlik ayrı birer varlık gibi gösteriliyor. Birisi evet olacak diyor, diğeri olmayacak diyor. Ve böylece bir mücadele aralarında devam edip gidiyor. Kur'an-ı Kerim'den bir örnek vereyim. وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَدَبُ Musa'dan ne zaman ki öfke sesini kesti. Yani Musa'nın öfkesi dindiğinde demiyor ayet-i kerime de, sanki Hazreti Musa'nın içindeki öfke ayrı bir şahıs, konuşuyor böyle Hazreti Musa'yla ama daha sonra sesini kesiyor. O zaman Hazreti Musa sakinleşiyor. İşte Tur'dan döndüğünde bakıyor ki kavmi kendi elleriyle yaptıkları buzağı heykeline tapıyor. Bunu görünce bir peygamber olan kardeşi Harun'un saçından sakalından tutuyor ve sürüklüyor. Celalli bir peygamber. Ne yaptın, niye bunlar bu hale geldi diye. O da mazeret beyan ediyor. Neticede Hazreti Musa'nın öfkesi dinliyor. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken Musa'dan öfke sesini kesince, orada öfke konuşan bir varlık gibi anlatılıyor. Gerçekte de öyledir. İnsan çok sinirlendiğinde kendi içinde bir varlık, sanki ondan ayrı bir varlık gibi ileri geri konuşur, şöyle yap, böyle et, ona bir şeyler söyler. Göreceksin, biraz önce okuduğumuz şiirle alakalı, Göreceksin nasıl şair-i sahir, sihirbaz gibi olan şair, emel ve yesi, yani ümidi ve ümitsizliği teçsim etmekle, yani mücessem bir hale getirmekle, hayatlandırarak nemmam olan, yani söz taşıyıcı olan ihlafın, sözünde durmamanın fitnesiyle bir muharebe ve muhasamayı temsil eyledi. Güya sinematograf gibi, yani bir sinema gibi bu beyit senin aklına rüya görünüyor. Yani bu gibi bir ifadeyi insan okuduğu zaman adeta sinema seyreder gibi oluyor. Yani insan nasıl ki film seyrettiğinde ard arda görüntüler gelir, böyle bir cümleyi de duyduğunda ard arda zihninde çağrışımlar kendisini gösteriyor. Evet, bu sihir beyanı bir nevi tenvim eder. Tenvim hipnotize eder. Yani böyle bir sihir beyanı hipnotize gibi insanlar üzerinde etkisini gösterir. Veyahut yerin yağmur ile muaşaka ve şekvasını dinle. İşte teşekkel ardu gaybetehu ileyhi ve terşufu ve terşefu ma'ehu raşfer rudabi. Yani yağmurun geç gelmesini ona teşekki eder. Mahbubun ağız suyu gibi suyunu emer. Burada da şöyle bir mana. Yer ve gök. İşte yeryüzüne uzun süre yağmur yağmamış. Arz buluta böyle sesleniyor. Nerede kaldın? Artık yani senin hasretinden dayanamıyorum diyor. Ardından da yağmur yağdığı zaman mahbubunun diyor ağız suyunu emer gibi o suyu kendine çekiyor. Acaba yerin mecnun sehabı, yani bulutu Leyla haletlerinde bu şiir sana tahil etmiyor mu? Yani buradaki ifadeler yeri Mecnun'a benzetiyor. Mecnun Leyla'ya aşık ya, yeryüzü de buluta aşık. Gel neredesin, seni çok özledim diyor. Ve hasret çok uzayınca da bayağı böyle feryat ediyor. İleride de kavuşunca son derece memnun kalıyor. Mevlana'nın bir benzeri ifadesi var. Diyor ki Mevlana, gök ağlamayınca yer gülmez. Yani gök ağlayacak, hani yağmurun yağması ağlamaya benzetiliyor. Gök ağlamayınca yer gülmez. Gökten yağmur yağmazsa yeryüzü çatlar. Yeryüzüne kuraklık meydana gelir. Ama gök ağladığında, yağmur yağdığında yeryüzünden böyle çiçekler, bitkiler hepsi böyle harekete geçer. Bunlar çok edebi ifadeler, sıra dışı ifadeler. Tembih, bu şiiri güzel gösteren içindeki hayalin hakikate bir derece müşabehetidir. Yani hayalin hakikate bir derece benzemesidir. Zira yağmur gecikse, sonra gelse toprak vız vız gibi bir savtı, sesi çıkararak suyunu çeker. Bu hali gören geçliğine, geç kalmışlığına ve şiddeti ihtiyacına intikal ettiğinden meşhur devranın sırrıyla ve tevehhümünün tasarrufuyla bir muaşaka, birbirine aşık olmak ve mükâleme suretine, karşılıklı konuşma suretine ifra eder. Yani benzetme yapılırken gerçekten bir benzeme de olmalı. Aralarında münasebet olmalı ki muhatap bu münasebeti yakalayabilsin. Hiçbir münasebet yokken yapılacak benzetmeler muhatap tarafından iyi anlaşılmaz. İşaret, her bir hayalde bu çiznök gibi, bu tohum gibi bir tane-i hakikat bulunmak şarttır. Yani benzetme yapacağımız zaman bir tane-i hakikat olmalı, hakikat çekirdeği. Onunla alakalı vereceğimiz temsil, teşbih, bu onun üzerine bina edilmeli. Yoksa hiçbir alaka yokken, ortada bir çekirdek yokken oradan bir ağaç çıkaramayız. Bu açıdan hani teşbihte hata olmaz deniliyor ya. Evet, teşbihte hata olmaz ama benzetme yaparken de hatalı teşbihte bulunmamak gerekir. Konuya uygun olanı seçmek gerekir. Lillahil Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.